Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Yeni haftanın ekonomi gündemine hoş geldiniz. Ben Güldem Atabay, hattın diğer ucunda sevgili Eser Karakaş var. Ses tonum için özür diliyorum. Covid değilim ama biraz klima sebebiyle grip oldum. Öksürük var. Arada sırada öksürürken ben de daha şimdiden özür dilerim herkesten. Eser hoş geldin. Nasılsın?
Teşekkür ederim Güldem. Geçmiş olsun.
Teşekkür ederim. Evet. Klimayı açıp 3,5 saat yanlışlıkla uyumamak gerekiyor karşısında.
En büyük hata. 20 yaşında kızlar yapıyor bu hatalar işte.
Evet, işte ben de genç sayılırım o yüzden. Ya Eser, ben bu hafta fazla ekonomi konuşmak istemiyorum. Türkiye ekonomisinin dertleri, sorunları, yapılan akıllı akılsız adımları tartışma bitmez. Her hafta bir ajanda, bir gündem bulmak mümkün. Ben bu hafta izin olursa seninle en son öldürülen genç kadın Pınar Gültekin, onun katili Cemal Metin Avcı, o olaylar çerçevesinde ortaya çıkan tartışmaların çirkinliği, işte protesto eden cinayet kadınların artık dayak yiyecek hale gelmesi ve bu çerçeve içinde şu İstanbul Sözleşmesi'nden bahsetmek istiyorum. Bir kadına şiddet, aile içi şiddet dünyanın her yerinde sorun. Bu yadsınamayacak bir gerçek. Ama Türkiye özelinde de çok önemli sorunlardan bir tanesi. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitsizliği burada çok daha fazla hissediliyor. Buranın bir belki nispeten doğu bir ülke olması, Müslüman bir dine sahip olması ki bunlara da karşı çıkanlar denmesine hoşlanmıyorlar ama işin gerçeği de bu. Dolayısıyla bu İstanbul Sözleşmesi nedir? Ne zaman çıkmış? Hangi ülkeler imzalamış? Türkiye ne zaman, hangi hükümet zamanında bunu onay vermiş? Ve şimdi neden kaldırmak istiyorlar? Hele ki bu kadar daha bu Pınar Gültekin cinayeti yeni ortada hepimizin içini acıtırken nasıl hala bu tartışmalar dönebiliyor? Bunları anlamak için biraz bilgi sahibi olmak lazım. Eğer izin verirsen birazcık her zamankinden uzun bir girişle bunu biraz anlatmak istiyorum.
Söz kadınların.
Teşekkür ederim. İstanbul Sözleşmesi aslında Türkiye'de 2011'de imzaya açılıyor. Bu sözleşmenin gerçek adı kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Çok ilginç. Türkiye bunu ilk imzalayan ülkelerden bir tanesi. Hatta Büyük Millet Meclisi'nde 2012'de de kabul eden ilk ülkeler arasında var. Bu ilkler içinde Avusturya, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Karadağ, Portekiz, Finlandiya, Fransa, İspanya, İsveç, Slovakya ve Lüksemburg var. Türkiye ile beraber. Gördüğümüz üzere çoğu Avrupa Birliği ülkeleri. 45 ülke imzalıyor, 27 ülke onaylıyor 2018'e kadar. Hatta Almanya'nın bile onayı 2018 gibi Türkiye'ye göre çok daha geç bir zamanda. Bu sözleşme dediğim gibi Türkiye'de Ahmet Davutoğlu zamanında Dışişleri Bakanı iken yani AKP döneminde imzalanmış durumda. 2011'de imzaya açılması ve 2014'te yürürlüğe konulması gerçeği var karşımızda. Burada ilginç olan kadına yönelik şiddetle ilgili bağlayıcı olan ilk uluslararası sözleşme. GREVIO diye denetleyen bir kurul var bu sözleşmeyi ülkelerin uyup uymadığını. Ve bu sözleşmenin en önemli maddelerinden bir tanesi de kadına yapılan şiddeti ilk defa dünyada insan hakları ihlali olarak saymaya resmen ülkelerin kanunlarına sokuyor. Amaç kadını aile içinde hapsetmemek, kadını sosyal yaşamın merkezine koyabilmek, eşitlik kavramını geliştirmek ve aileye eşitlik üzerinden bakmak. Yoksa işte buna karşı çıkanlar gibi bunlar Müslüman değerlere karşıt ya da ailenin olmamasına karşıt bir anlaşma değil. Burada kadın erkek eşitliğinden bahsediliyor ve çok ilginç bir şekilde de çok şiddetle özellikle son bir senede, iki senede, 2019 ortalarından bu yana yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde diyeyim, işte Aile Akademisi Derneği gibi bir takım kurumlar şiddetle buna karşı çıkan metinler ortaya çıkarıyorlar. Burada söyledikleri de çok ilginç. Diyorlar ki, yani bana ilginç geliyor en azından, toplumsal cinsiyet net bir konu değildir. İnsanlar ya kadın olarak ya erkek olarak doğarlar. Dolayısıyla bir biyolojik olarak
2011'de mi imzalanmış bu sözleşme?
2011'de evet. Ahmet Davutoğlu imzalamış. Meclis 2012'de 14.
Dışişleri Bakanı'yken değil mi?
Evet. 2014, 2012'de kabul etmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi. 2014 Ağustos başında da resmen yürürlüğe girmiş. Yani birçok Türkiye'de geçen kadına yapılan şiddet, aile şiddeti kanunun üzerinde bir kanun bu. Kaldığım yerden devam edersem, biyolojik cinsiyet çok net bu karşıtlara göre ama toplumsal cinsiyet literatürde net değildir. Bu feministlerin işidir diye bir yaklaşımları var. Dolayısıyla Müslüman ülkede ailenin örf adetlerden bahsediyor. Müslüman toplumda adet töre örflerin olduğu yerde davranış kodlarının bunlara uygun geliştiği toplumlarda böyle bir İstanbul Sözleşmesi aileyi birliğini bozmaya dışarıdan Avrupalıların diretmesiyle yapılan bir sözleşmedir. Bunun her an geri alınmasından bahsediyor. Fakat şimdi ben de dedim ki bu biyolojik cinsiyet, toplumsal cinsiyet. Bunlar benim için çok net kavramlar. Toplumsal cinsiyet eşitlik üzerine kurulmalı. Ama bunun da bir tanımını yapmak gerekiyor ki biraz daha netleşelim. Toplumsal cinsiyet biz nasıl öğreniyoruz diye çok basit bir, en azından bir slide buldum yaptığım araştırmalarda. Biz evet birey olarak doğuyoruz, ya kadınız ya erkeğiz. Bir aile içinde doğuyoruz, bir mahallede büyüyoruz, bir okula gidiyoruz. Daha sonra iş yerine giriyoruz, çevre değiştiriyoruz, medyayı okuyoruz, akraba ilişkileri var, akran arkadaş ilişkilerimiz var. Sağlık sistemine giriyoruz, adalet sistemine giriyoruz, politikalar oluşturuluyor ülkeler tarafından ve kültürel değerler var. Bütün bunlar bir kadının ya da bir erkeğin toplumdaki yerini belirliyor. Mesela seçilen isimler, yapılan kutlamalar, tercih edilen renkler, alınan oyuncaklar. Bunlar kadın mısın, erkek misin daha baştan empoze edilmeye başlanıyor. Daha büyük yaşlara, daha böyle ergenliğe doğru verilen sorumluluklar, okutulan kitaplar, sosyal medya ya ders kitaplarında geçenler. Ergenliğe geldiğinde arkadaşlık, akran ilişkileri, kızsın erkek arkadaşın olamaz. Erkeksin ne kadar çok kız arkadaşın o kadar iyi mesela. Ev dışında aktiviteye katılabilme imkanları, erkek çocuk sonsuz özgür, kız çocuklar biraz daha kısıtlı. Cinsellikle ilgili bilgi kaynakları, cinselliği yaşama biçimi, 19 yaş ergenlikten yavaş yavaş çıkmaya başladığında annelik babalık halleri, mahalle komşu baskısı, ailevi sorumluluklar, evlendin, evlenmen gerekir, evlendin, çocuk doğurman gerekir kadınsa. Cinsellik, eş seçimin, kadınsan kadınla olamazsın, erkeksen erkekle olamazsın, böyle bir aşk hayatı yasak olabiliyor. Yasak olmasa da kanunen yasak görülebiliyor. Dolayısıyla bütün bunlar aslında öncelikle kadını, zaman zaman erkeği de kısıtlayan konular. Ve evet, toplumsal cinsiyet üzerinden bir eşitliğe ihtiyaç var. Bunu düşündüm ben, Türkiye neden 2012'de hemen kabul etmiş, 2014'te yürürlüğe koymuş? Çünkü altını doldurmakta Türkiye hiç de çaba göstermemiş aslında baktığımızda. Ama mesela Almanya ya da diğer Avrupalı ülkeler bunu ortaya çıkarmışlar. Avrupa Konseyi bu sözleşmeyi ortaya çıkarmış. Daha sonra diğer kanunlar ve günlük uygulamalarla bunu gerçekten ciddiye aldıkları için onları birbirine uyum sağlamaya çalıştırıp bunu devreye sokmuşlar. Bir de çok ilginç bir bilgi daha var. Aslında bu Nahide Opus diye bir hatırlarsak bir cinayet davası var Türkiye'de yaşanan. Bu 1995'lerde başlıyor. Bir kadın ve bir çocuk, anne ve bir çocuk, işte çocuğun eşi anneyi tehdit etmeye, kadını tehdit etmeye, dövmeye, şiddet göstermeye, bıçaklamaya başlıyor. Defalarca polise gidiliyor, defalarca savcılık tutuyor. Daha sonra kadın hem mahkeme tarafından, savcılık tarafından hem toplum baskısıyla yaptığı şikayetleri geri çekmek zorunda kalıyor ve 95'ten 2002-2003'lere kadar gelen bu davada en sonunda anne öldürülüyor bu adam tarafından ve bu evli olan kadın, annesi öldürülen kadın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açıyor. Ve burada Türkiye ilk defa kadına şiddet davasında ülke olarak haksız bulunuyor kadını ciddiye almadığı için. Ve bu emsal karar sonucunda da işte bu İstanbul Sözleşmesi ortaya çıkıyor. Ve bu hakikaten İstanbul'da. Yani bu aslında Türkiye'de yaşanan ve belki her gün yaşadığımız bir olayın sadece bir tanesinin büyütülüp, doğru şekilde büyütülüp Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitilmesi ve dünyada yankı yaratması sonucu elde ediliyor. Şimdi bunlar bilgiler. Türkiye'de gerçekten nedir adet, töre, örf? Neden bu şiddet gören kadınlar normal karşılanır bir takım adet, töre ve örflere göre? Bunları korumayı hedefleyen kanunlar neden desteklenmez? Neden polise gidildiğinde önce affet, aile içinde ben karışmam denir? Böyle bir sözleşmede varken bu neden uygulamaya konmaz? Yani bunları ben artık hani zorlayarak, senin de az önce çok doğru söylediğin gibi hani Türkiye'nin ekonomisiydi, oraya çekmek bile istemiyorum. Evet, Türkiye'de ekonomik dersek kadınların zaten %30'u iş gücüne katılma imkanına sahip. Bunların çoğu hizmet sektöründe düşük maaşlarla zaten çalışıyor. Büyük bir verimlilik sorunu var. Nüfusun %50'si neredeyse üretken değil. Bunun elbette ki ekonomik yansımaları var. Ama hani iş buraya gelene kadar bir yaşam hakkının gaspı söz konusu. Bu işin normalleştirilmesi toplum tarafından söz konusu. Pınar Gültekin cinayetinde de olduğu gibi inanılmaz Instagram sayfaları açılmış. Katil Cemal Metin Avcı'yı koruyan, onun tarafından bakan, işte hafiften kız yolluydu da evli adamla ne işi vardı diyebilen. Ya bu adam katildi, bu kızı öldürdü diyemeyen. Bu bakışı kendine çok doğru bir şekilde gören. Yani bunlar böyle dikkat çekmeye çalışan ünlücükler, ünlü olmaya çalışan, becerisi, sanat becerisi olmayan artistçikler değil. Bunlar toplumun katmanlarından gelen sesler. Bu bana korkunç geliyor. Ben bir kadınım, bir kız çocuğu annesiyim ve bu işi çok ciddiye alıyorum. Çünkü benim, işte ben de 50 yaşıma geldim. 20 yaşımda 50 yaşıma geldiğim süreçte bence kadın üzerinde, sokakta, her yerde, iş yerinde baskı giderek artıyor. Bana göre AKP döneminde bu baskı daha da şiddetlenmiş durumda. İşte kadın mı kız mı ne olduğu belli değil gibi cümlelerle başlayan, bu kavramların hayatımızda normalleştirilmesiyle itilen bu süreçte ben buna isyan ediyorum. Haklı olduğumu da biliyorum. Bizden taraf olan bir erkek olarak da senin fikrini, senin desteğini de duymak istiyorum. O yüzden de sözü sana bırakıyorum. Sen neler düşünüyorsun? Çok katmanlı. Öbür taraf, bunu destekleyenler taraf olarak beni nasıl aydınlatabilirsin, dinleyicilerimizi? Senden destek istiyorum.
Yani söyleyeceğim şeyler destek niteliğinde olur mu bilmiyorum ama ya bir kere hiç daha bu İstanbul Sözleşmesi'yle kadın meselesine girmeden şunu söyleyeyim. İstanbul Sözleşmesi Avrupa Konseyi'nin bir sözleşmesi. Yani bir uluslararası bir sözleşme. Türkiye'nin taraf olduğu ve Anayasa'nın 90. maddesine göre de usulünce parlamentoda onayladığı, yürürlüğe soktuğu bir sözleşme. Şimdi özellikle son 4-5 yıldır Türkiye'nin yasama erkinin nasıl çalıştığını gördükten sonra şimdi bu söylediğim şey bir sürü yerde çok tepki çekiyor. Bunun farkındayım. Ama ya benim de ifade özgürlüğüm var. Öyle şiddet savunmuyorum, başka bir şey savunmuyorum. Ben her türlü uluslararası sözleşmeyi savunuyorum Türkiye için. Her türlüsünü. Bırak şeyi, ne derler, hani kadınlar gibi toplumun en mağdur kesiminden bir tanesini. Onun dışında her konuda yapılmış, her türlü uluslararası sözleşmeyi, sözleşmenin bugünkü yasama erkinin performansını, o korkunç yaklaşımını gördükten sonra, çünkü uluslararası sözleşmeler özellikle temel hak ve özgürlükler konusunda ise, bu da bir insan hakları ihlali sayıldığı için bu sözleşme de insan hakları kapsamında alınıyor. Yani 90. maddeye göre yasalarımızın üzerinde
olması bunu bir, gerekiyor.
Bu detayı görmek lazım. Bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi temel hak ve özgürlüklerle ilgili, insan haklarıyla ilgili dolayısıyla yasalarımızın üzerinde. Senin bana biraz önce okuduğun maddelerin hepsi Türkiye'de kanunların üzerindeler.
Evet.
Bir kere birinci mesele bu. Sadece dediğim gibi yani mesele sadece uluslararası sözleşmeler değil. Bütün uluslararası sözleşmelerin Türkiye'de eksiksiz uygulanmasını savunuyorum.
Ben bunu destek olarak algılıyorum. Mesela lafını kestim, özür dilerim. Mutlaka söyleyecek şeylerin var.
Tabii yani çünkü hiçbir zaman bizim parlamentodan bir daha çok uzun süreler. Ben biraz kötümserim. Mesela kadınların işte yaşam hakkını savunan, yani kadınların yaşamını savunan, daha özgür, daha eşit yaşamasını savunan herhangi bir düzenleme paketi asla çıkamaz. Çok açık söylüyorum.
Çıkamıyor zaten.
Tamam. Söz konusu değil bu. Şu andaki parlamentodan böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla böyle bir gerçekle, maalesef çok kötü bir gerçekle karşı karşıya olduğumuz için her türlü uluslararası sözleşmenin anayasanın 90. maddesine de dayanarak Türkiye'de yasaların üzerinde olduğunu her fırsatta hatırlatalım. Özellikle temel hak ve özgürlüklerle ilgili işte bu şey. İnsan haklarıyla ilgili ise. Ve bunların Türkiye'de uygulanmasını savunalım. Ancak burada bir iki tane problem var. Bir tanesi bunu kim yapacak? Her şeyden önce yargı yapacak. Değil mi?
Evet, yani burada tabii çok daha geniş bir insan hakları sorunu var Türkiye'de. Kadın hakları belki cinayetler üzerinden en çok göze batan. Ama madde, insan hakları sorunu var, evet. Çünkü yargıya
İstanbul
dayanıyor.
Sözleşmesini da. De, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin diğer maddelerinin de yahut da AİHM iştahının da Türkiye'de kanunların üzerinde olduğu hukuken çok açık, tartışmasız bir şey. Evet. Ama bunu kim böyle uygulayacak? Ne demek yani, oradaki bir sözleşme maddesi ya da bir AİHM'in almış olduğu bir karar kanunların üzerinde derken bu ne demek? Nasıl pratiğe geçecek bu? Yargıçlarla. Türkiye'deki şu andaki kötü bir laf kullanacağım. Yargıç stoku. Stok diye bakıyorum artık.
Son derece kalitesiz, evet.
Son derece niteliksiz. Dolayısıyla hem niteliksiz hem de ideolojik olarak da, yani dünyaya bakış açısı olarak da son derece muhafazakar demek istemiyorum. Çünkü ben muhafazakar kelimesine olumlu anlamlar yükleyen bir insanımdır. Muhafazakarlık, dindarlık demek değildir. Muhafazakarlık belirli değerleri, mesela özgürlükleri savunabilmek demektir. Değil mi?
Evet, ideal dünyada evet, ama bizim gibi ülkelerde
teorik olarak hep böyle yaklaşıyorum.
Pratikte de facto olarak öyle anlamak gerçekten...
Muhafazakar kavramını kullanmayı sevmiyorum ben. Hı. Anlatabiliyor muyum? Olursa anlamıyorum. Ben muhafazakarlık kavramını severim.
Ya ne zaten demek? bunun kaldırılmasını savunanlar da biz muhafazakarız diye demiyor. Burası Müslüman bir toplum. Bizim farklı mesela, örf, töre, adetlerimiz var diyor. Zaten açık açık bunu söylüyor. Müslüman mesela, toplumda şimdi, bu olmaz diyor.
Yani oradan da bir yere daha geleceğim.
Değil zaten.
Lafı çok uzattın da...
Hayır, uzat. Ya ben gerçekten ekonomi konuşmak
istiyorum. Senin söylediğin yere geliyorum mesela. Şu bayıldığım laflar var. Bu konuda bir listede çıkarıyorum. Bir yazı da, bir makale yazacağım bunun üzerine de. Mesela örf adetlerimiz var. Ya kimin örfü bu ya? O senin örfün. Belki benim örfüm değil.
Evet.
Sen toplumu kendinden mi zannediyorsun? Kendinden mi şey sanıyorsun?
Tabii, doğru söylüyorsun. Evet.
Yani
dolayısıyla bu zeminin oluşturulması
böyle,
için hukuka dayalı.
Aptalca bir laf var Türkiye'de. Dangalak bir laf. Çok açık evet. söylüyorum. Bu öyle bizim mi? Örfümüz. Kimin örfü kardeşim? Bu toplum 83 milyonluk son derece heterojen bir toplum. Kimsenin örfüyle başkasıyla uyuşmuyor.
Bunun Alevisi var. Kadın erkek bir arada. Daha radikal değil.
Yahu Alevisi var.
İşte Batısı var. Yazı var.
Var, erkeği var. Doğulusu var. Batılısı var. Kentlisi var. Köylüsü var. Eğitimlisi var.
Deniz taraflısı var. Tabii. Sıcak yani, memleketlisi var. Soğuk ya, memleketlisi var. Ot yani, yeğeni var, et yeğeni var. Çok farklı tabii.
Yani ne demek örfümüzdür ya? Böyle bir saçma sapan laf mı olur? Yani bir de Türkiye'de mesela, Türkiye'nin aile düzeni diye bir kavram var. Ya Allah aşkına, Türkiye'de acaba aile düzeni diye yeklesek bir şey olduğunu mu zannediyorlar bunlar? Ne demek aile düzeni?
Yok ya, zaten ailenin içinde geçen gün, ya hani konudan konuya sıçramıyorum. Konunun içinde bu gerçekten. 14 yaşında çocuk hastanede hamile. Kimden diye soruyorlar. Ya dayım yaptı diyor, ya abim yaptı. Bilmiyorum, ikisi de bana tecavüz etti diyor. Yani bu ya tabii, aile.
Büyük ihtimalle anne bunun üstünü örtmeye çalışıyor.
Bunun gibi yüzlerce, hatta binlerce örnek
Türkiye'de bulabilmek. Ensest, Türkiye'de dünyanın hiçbirinde olmadığı kadar yaygın. Bu mu evet. aile düzeni?
Evet.
Aile. Bu savunduğunuz aile düzeni. Örfünüz bu mu? Örfünüz batsın sizin.
Örfünüz batsın sizin. Öyle oraya
örfünüz batsın sizin.
Ve bu hani aslında şunu da tanımlayalım. Kadına şiddet, aile içi şiddet derken nedir bunlar? Fiziksel şiddet, cinsel şiddet, psikolojik şiddet, ekonomik zarar vermek veya kadının ızdırabıyla sonuçlanması muhtemel olan tüm eylemler.
Bu mu örfümüz, töre, dinlemlemiz?
Evet, bunların hepsi, ya çoğu yok mu zaten bu davalarda, bu şeylerde?
Zaten bizim diye başlayan her lafa karşı çıkmak. Bunu bir refres olarak geliştirmek zorundayız Türkiye'de artık. Bizim bilmem neyimiz diye başlıyorsa orada bir rezalet var demek.
Evet, burada çoğulculuk olması lazım. Dolayısıyla da bu kadar kalabalığın, bu kadar farklılığın olduğu bir toplumda, olduğu bir dünyada bir zemin yaratmak gerekiyor. Bu insan hakkıdır. Evet, kadının şiddeti görmemesi bir insan hakkıdır. Kadının ekonomik hayattan koparılması bir insan hakkı ihlalidir. Kadının tecavüz edip öldürülmesi cinayetin ötesinde bir insan hakkı ihlalidir. Kadının dayak yemesi, korkutulması, psikolojik olarak sindirilmesi, ufacık bir çocuğun aile içinde ensest ilişkilere muhatap tutulması, buna ses çıkarılmaması, abisi, dayısı, amcası tecavüz etti diye babanın kızını öldürmesi, bunların nesi örf, nesi adet, nesi töre olabilir ki bunlara töre cinayeti diye geçiyor. Yok böyle bir şey.
Programın sonunda çok sinirlensem bir şey daha söyleyeceğim.
Söyle ya.
Bunun da bir şeyini... ne derler? Bir sinyalini bugün Twitter'da da verdim zaten.
Söyle lütfen, şimdi söyle. Merak ettim şimdi.
Ya bu kadar kanun çıktı. Değil mi?
Yani neler, bu konuda.
Parlamentoda neler görüşülüyor? Paralel barolar çıktı. Ondan sonra işte şimdi sosyal medyayı kısıtlamaya şey yapıyorlar. Karşısında acayip muhalefet var. Türkiye birbirine giriyor. İnsanlar şey oluyor. Çok basit bir şey. İki senedir parlamentonun gündeminde olan bir hayvanların koruma yasası var. Yani bir hayvana zarar verdiği usule göre mala zarar vermiş gibi cezalandırılıyorsun. Halbuki o hayvan bir mal değil. Evet. Şimdi senin de köpeğin var, benim de köpeğim var. Evet. Hayvanlar can. Ve benim çok sevdiğim, yani çok yakın bir canım, yani oğlum gibiydi. Anlatabiliyor muyum?
Anlıyorum.
Fakat iki yıldır çıkartmıyor bunu. Niye acaba? Yani düşündün mü? Yani şimdi bunu söylemek kolay değil ama
bilmem, belki köylerde törelerimize, örflerimize göre hayvanlara tecavüz kadına yapmak yeri normal karşılıyor.
Zoofili deniyor ya. Demek zoofili belki Türkiye'de sandığımızdan da yaygın. Dolayısıyla İktidar Partisi korkuyor böyle bir yasa çıkartmaktan.
Evet, toplumsal tepki görür. Oy kaybeder.
Çok yaygın.
Onun adı o mu? Ne dedin?
Yani hiçbir AKP'linin hayvanlara, AKP yöneticisinin hayvanlara eziyeti savunduğunu zannetmiyorum ben.
Ben de sanmıyorum.
Hayvanlara tecavüz edilmeyi savunduğunu zannetmiyorum. Böyle bir şey hiçbirisi yapmaz AKP kadrolarında.
Evet, ben de ihtimal vermiyorum ama...
İhtimal vermiyorum. Yani böyle bir şey düşünmek bile istemem.
Ama politikacılar...
Ama niye yasa çıkmıyor iki senedir hayvanların, evet, hayvanlarla ilgili? En basit şey ya, bir günde gelir geçer. Bunun muhalefeti yok, bir şey yok. Siyasi bir yönü de yok. Belki. Ama acaba var mı diye düşünmeye başladım ben artık.
Yani siyasi bir yönü var. İşte köylerde bu kadar kaç göç...
Bizim sandığımızdan daha mı yaygın toplumda?
Valla ben hani köylere girip çıkan, biraz çiftçi tarafı olan bir insan olarak ne hikayeler ne şeyler duyuyorum, görüyorum. İşte, yani çok da yaygın olduğunu 40 yaşımdan sonra öğrendim ve korkunç bir durum bu.
Yani bir köpeğe tecavüz etmek ya da bir eşeğe tecavüz etmek, bir çocuğa tecavüz etmekle aynı biçimde yargılanacaksa, aynı suçla yargılanacaklarsa, bu Türkiye'de siyaset dengelerini belki bizim sanettiğimizden daha fazla bulacaktır çünkü. Evet. Bilmiyorum. Bunu da söylettin bana yani.
Yok yani, yani bunda utanacak, sıkılacak bir şey yok. Ben buna katılıyorum zaten.
Sıkılacak bir şey yok ama yani niye çıkmıyor merak ediyorum. Ben Allah da...
Eser çıkarmayanlar utansın. Biz sen niye utanalım ki böyle bir şeyden? Hani bunun
yani içine... Hayır, niye çıkmıyor çok merak ediyorum. Bunun bir nedeni olması lazım. Ne olabiliyor diye düşünüyorum.
Ya işte çıkarmayanlar açıklasın
şimdi, o zaman. Şimdi efendim İYİ Parti karşı, Kürtler karşı. Hayır efendim, Türkiye'de hangi siyasi parti hayvanlara eziyeti engelleyecek, hayvanlara tecavüzü engelleyecek bir yasaya karşı çıkar?
Öyle.
Bir AKP bu şeyinin, milletvekilinin, AKP üyesinin de böyle bir şeye karşı çıkacağını da düşünemem. Niye çıkmıyor peki yani?
Evet. Evet, nokta yani. Niye çıkmıyor? Sorun.
Yani vakit alacak bir şey de değil mi?
Dinleyen birisi cevaplasın.
Çok basit bir kanun çıkartacaksın. Onu belki yurt dışından bir ülkeden de çevrilebilir. Çünkü siyasi bir şey değil bu. Yarım günde komisyondan geçeceksin. Parlamentonun o kadar torba yasa geçiyor. O torba yasaların içine bir tanesine koyacaksın. Geçecek, bitecek, olacak, bitecek.
Ya hani seni bölüyorum ama ben şeye takılıyorum yine. Hani ben yine böyle toplumsal cinsiyet kavramına karşı çıkılmasına takılıyorum. Evet, hayvanlarda da bu var. Geçsin. Bekletilen yasada bununla beraber mümkünse geçsin. Ama diyor ki, diyorlar ki kadınlar ve erkekler için toplum tarafından uygun görülen ve sosyal olarak inşa edilen roller, davranışlar, eylemler, niteliklerdir toplumsal cinsiyet. Bunun olumlusu vardır, olumsuzu vardır. Dolayısıyla net değildir. İstanbul Sözleşmesi kaldırılsın. Çünkü toplumsal cinsiyet kavramını feministler kullanmaktadır. O eşitliği, feminist, yani feminizm, bunu feministlerin
kim
Allah...
Kim imzaladı bunu?
Yani nedir feministler?
İmzalarken akılları neredeydi?
Akılları nerede? Ya şimdi ne ya...
Ne oldu? Ne oldu?
Doğru olan toplumsal davranışlar kalsın. Bu zaten kadına zarar veren, aile içinde kadının konumuna, çocuğa zarar veren davranışlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların sorgulanması, bunların bir kanunla bazı şeylerin yapılamaz hale bağlanması ve bunun bağlayıcılığı Türkiye üzeri uluslararası bir takım anlaşmalarla bunların garanti altına alınması ne kadar doğru bir adımmış 2011'de yapılan. 2012'de meclis ne kadar doğru bir şekilde bunu kabul etmiş ve 2014'te yürürlüğe girmiş. Ama buna dayalı, İstanbul Sözleşmesi'ne dayalı bir şekilde bir kadının korunduğunu henüz biz göremedik. Ya da ben İstanbul Sözleşmesi bu şekilde dediği için yargılandı, ceza aldı diye duymuyorum. Demek ki uygulamaya yürürlüğe girmiş ama uygulamaya konmamış.
İki şey var.
Hemen uygulamaya konması lazım. Ben bunu kabul edemiyorum.
Müthiş bir ilkesizlik var bir kere. Evet. Reis şu anda bunu şey görüyor, artık uygun görmüyor. Ve o gün bunları savunmuş insanlar, koca profesörler, bu konuda isim vermeyeceğim artık. Profesör gündeme getirdi AKP'de. Yani AKP'de çok üst düzey görevler olan bir profesör. Ya insanda bir şey olur ya. Ya bunu biz getirdik. Yani sonra o zaman öyleydi, şimdi böyle.
İyi kandırıldık dememiş. Okumadık biz, okuyamadık. Geleni imzaladık. O zaman Avrupa Birliği vardı. Şimdi yok. Öyle bir hayalimiz gibi açık açık söyleyemez tabii.
Söylesinler aslında. Biz o zaman riyakarlık yaptık diye. Yani.
Açık açık söylesinler ama bu iş çok ciddi bir iş Türkiye için. Dediğim gibi dünyanın her yerinde kadına şiddet var. Avrupa'da kadın dayak yemiyor mu kocasından? Niye? Amerika'da yemiyor mu? Doğuda batıda her yerde bu oluyor.
Bunu şöyle değişecek bak gör. Zinaya tekrar şey gelecek.
Ha bir de onun işte evet. Ya burada
ceza gelecek.
Ya Eser nereden nereye diyorsun? Bak hafta sonu arkadaşlarım geldi İstanbul'dan. Otel odası paylaşacaklar. Biri kadın, biri erkek. Urla'da, İzmir'de bir otel evli değiller diye almadı. Böyle bir şey olabilir mi ya?
Urla'da.
Urla'da evet. Ya bu evet. Urla, bu İzmir. Bunu Türkiye, Orta Anadolu düşün, Türkiye ölçeğinde düşün. Neler oluyor? Bu
bunları şey daha var. Onu da
etmiyorum ya, kabul etmiyorum.
Bir şey daha söyleyeceğim. Bunu da ister kabul et, ister kabul etme ama ben söyleyeceğim. Eğer o metni okursan, ben tümünü okumadım, itiraf edeyim. Ama dediğim gibi ben her uluslararası sözleşmenin arkasındayım artık. Çünkü bu kaldırılmasını yapacak bir Türkiye'de parlamentonun çıkacağı bir şey çok korkunç olacaktır. Dolayısıyla bu sözleşmenin kalmasında Türkiye için, kadınlar için, farklı cinsel eğilimler olan insanlar için büyük fayda var. Ama bunların arkasında bir başka bir mesele daha var. Bu işin en dipteki mesele de galiba o. Şimdi bu sözleşme farklı cinsel, yani ortalama, normal demiyorum. Çünkü normal lafını sevmem bu konularda ama ortalama değil. Ortalamadan daha farklı cinsel eğilimleri olan insanları hasta olarak telakki eden bir siyasal iktidar var.
Evet.
Hastalık diye bakıyor.
Evet.
Anlatabiliyor. Tedavi edilmesi gereken bir hastalık diye bakıyor. Tabii bu mantık değişik. Çünkü bu sözleşmenin de ruhunda böyle bir şey asla olamaz. Bunun
doğru,
doğal olamayacağı için bu en önemli şeyin koptuğu yerlerden bir tanesi de galiba bu. Yani Güldem.
Evet. Yani
şimdi bu sadece bir şeyle, bu eşcinsellikle ilgili bir şey değil. Mesela Afrika'da bir sürü yerde, buna bazı devletler dahil, albino bir hastalık olarak gözüküyor. Şimdi albino ile beraber 100 yaşına kadar yaşıyorsun. Yani Allah ömür verirse. Albino bir hastalık değil. Hoş bir şey değil belki. Güneşe bakamıyorsun, şudur budur ama hem tedavisi yok şimdilik, hem de bir hastalık değil yani. Çünkü bir tedavi yok.
Genetik bir durum bozukluğu.
Evet. Albino. Ama evet. Mesela bir sürü yer öldürüyor albino çocukları.
Öldürüyor, kolunu bacağını kesiyor vudularda kullanmak için.
Evet. Yani şimdi dolayısıyla şimdi
İstersen Afrika demişken bir de kadın sünnetinden bahsedelim mesela. Yani.
Tabii yani aynı şey aynı şey orada da aynı şey onun için de geçerli. Yani çünkü kadının cinsel birleşmeden haz almasından korkulur.
Engelleyen evet.
Korkulur çünkü.
Birçok kanamadan ölüyor bu arada o işlem yapılırken. Birçok kadın, evet. Birçok genç çocuk ya da küçük kız çocuğu diyelim, evet.
Size girmek istemediğim konular bunlar ama.
Yani... Yok bunlar, evet. Yani bizim toplumumuzda evet, bu yok. Allah'a şükür yok. Ama hani var, bu dünyada var. İşte bu da dünyada uluslararası bir anlaşma o yüzden. Yani Türkiye'de başka bir töre cinayeti. Afrika'da kadın sünnetine karşı çıkmak. Bunu bir alt zemine oturtmak. Ve kadını toplumda eşit bir birey olarak konumlandırabilmek. Amaç bu. Bu yüzden bu türler... Uluslararası
anlaşmalar. Ne alakası var diyeceksin ama arada sadece kantitatif fark olduğunu, kalitatif fark olmadığını düşünüyorum. Sadece niceliksel bir fark var ama niteliksel farkın çok büyük olmadığını düşünüyorum. Kadın sünnetiyle Bülent Arınç'ın kadınlara yüksek sesle gülmeyin toplum içinde demesi arasında bence...
Çok az bir fark var.
Hayır, evet. Nicelikler olarak var tabii.
Var yani ama...
Var ama niteliksel olarak bakış açısı aynı.
Konumlandırdığı yer açısından aynı, evet.
Yani kadın gülmesin, kadın işte cinsellikten zevk almasın. Bu arada başka, kadının cinsellikten zevk almasından bir korku var çünkü. O da başka bir konu. Evet. O da işin başka boyutu.
O da işin başka bir boyutu, evet. Ya bak...
Kadını tutamama gibi bir korku geliyor.
Yani şimdi bir taraftan da mesela
bu çok sıkıntılı bir konu. Dolayısıyla Ben kendim çok çok fazla ileri gittim galiba, farkındayım.
Estağfurullah.
Ben ama benim buradaki ana mesajım şu olacak. Her türlü uluslararası sözleşmeden, kadınlarla ilgili falan değil. Yani buna Gümrük Birliği'nden tutun da işte Dünya Sağlık Örgütü'yle imzalamış olduğumuz şeylere kadar her türlü uluslararası sözleşmenin Türkiye'deki yasalarımızın önünde olmasından yanayım.
Evet. Neden?
Temel mesaj budur.
Bunun da
bir şey çıkamaz artık.
Bunun da altını şu şekilde belki ben de doldurabilirim. Neden bunun böyle olması gerekir? Senin dediğin şekilde, tam da bu şekilde. Çünkü ülkelerde politik sebeplerle, işte Trump'ın bugün Amerika'da kürtajla ilgili, eşcinsellerle ilgili yaptığı karşı çıkışlar nasıl bir politik oy toplama çabasıysa, yanlış işler yapılabiliyor. Ama bu tür uluslararası anlaşmalar işin daha çok uzmanları, kafa yormuşları tarafından hazırlandığı için daha nötr, daha eşitliğe dayalı, daha farklı yaklaşımlar gerektiriyor. O yüzden yani, ülkeler politikaya hesaplanırken uluslararası sözleşmeler ülkenin gündelik politikasından biraz daha uzak akıllarla oluşturuluyor. Bu nedenle evet, sana katılıyorum. Her türlü uluslararası sözleşmenin desteklenmesi gerekiyor bence de. İstanbul yani, Sözleşmesi, namı diğer kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi, bunlarla mücadele dair, bu da buna dahil olmak üzere.
Bu İstanbul Sözleşmesi'nden çekilirse Türkiye, bu yolun sonu bir sene sonra, iki sene sonra, çok uzak bir süre olmadan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çıkmaya kadar gidecektir.
Gidecektir tabii. Çünkü bu da aslında bir insan hakkı sözleşmesinin bir alt... evet.
Şu andaki yönetim mantalitesiyle Avrupa insan taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyumsuz. Bu kadar basit.
Bak burada mesela ilginç bir şey var. Bu sözleşmenin madde 12-5'inde diyor ki taraflar, yani işte bu devam edeyim. Taraflar kültür, örf ve adet, gelenek, din veya sözde namusun sözleşme kapsamındaki herhangi bir şiddet eylemi için mazeret oluşturmamasını sağlar diyor madde. Şimdi buna diyor ki, çok kızmışlar. Evet. Çünkü buna diyor ki, o zaman aile işte üyesi dini kültürler değerleri bunlar bilmiyor. Dolayısıyla bize dışarıdan toplumsal değişim, işte batılılaşma empoze ediliyor. Değil. Değil kardeşim, bunlara dayanarak cinayetler işleniyor. İnsanların hayatları işkenceyle maruz bırakılıyor. Değil. Adet, örf bunlar ya da toplumsal düzenle değil. Zaten toplumsal düzen bunu gerektiriyorsa, az önce senin dediğin gibi adetiniz örfünüz batsın. Bunu isteyen yok ki.
Bir kere şu dilimizi değiştir. Çünkü Türkiye'de muazzam faşist bir dil yerleşmeye başladı. İşte herkes birbirine hain diyebiliyor. Hainlik eskiden kanunla ancak yargı kararıyla oluşturabilirdi. O hainliğin de tanımı vardı. Şimdi bunu sosyal deme, CHP'lisinden AK Partisi'ne, İYİ Partisi'nden MHP'lisine kadar kim hangi dünya görüşü ona çok ters geliyorsa ona hain diyor.
Evet, çünkü o zeka gerektirmiyor. Hain dedim.
Evet, hain deyince. Evet.
Neden hain? Ne yapmış? Düşünmeyi kapatıyor çünkü. Çok otomatik.
Örfümüz, bizim geleneğimiz böyle. Bizim diye başlayan laflar var.
Evet, ve bunu kullanan insanlar da din ve namus şiddeti dediği zaman Allah'a, dinle Müslümanlıkla terörizme, Müslümanlıkla işte namus cinayetlerini bir araya getiriyorlar. Dinimizi çirkinleştiriyor. Hayır. Niye öyle algılıyorsun? Dinin içinde buna izin verildiğini sanıp da suç işleyen varsa önce senin dindar olarak buna karşı çıkman gerekiyor. Gerekmiyor mu? Gerekiyor.
Toplumsal değerlerimiz, böyle bir laf var. Toplumsal değerimiz bu bizim. Neymiş kardeşim toplumsal değer? Türkiye'de bana bir tane göster. Benim kabullenebileceğim toplumsal değerde 83 milyonun üzerinde mutabık olduğu bir değer mi var?
İşte aynı mantıkla toplumsal cinsiyet gibi prototip bir şey sunulamaz deniyor karşı taraf tarafından.
Tabii. Kadın bunu yapmaz. Kadın işte kadın gülmez.
Kadın kahkaha atmaz. Evet.
Kadın kahkaha atmaz kalabalık.
Kadın gece dışarıda çıkmaz. Kadın içki içen ortama girmez. İçki içiyorsa yolludur. Gece 2'de dışarıdaysa, sokakta eğleniyorsa, bardaysa, arkadaşıyla restoranda yemek yiyorsa yolludur. Bakmıştır, imkan vermiştir erkek onu. Yani bunlar o kadar çok katmanlandırır, çeşitlendirebilir ki Türkiye toplumunda. Her gün yaşanan.
Evet. 2011'de bu sözleşmeyi imzala. Aradan da 10 yıl geçmedi. Ondan sonra ne değişti? Çok merak ediyorum.
Ve işte bunu imzalayan, bunu mecliste onaylayan, bunu yürürlüğe sokan farklı bir hükümet değil. Yine AKP. Evet, AKP kendi içinde çok değişti. O çeşitlilik gitti. İşte Avrupa Birliği projesini sahiplenen de AKP'ydi belki. Bu işte bugün Cumhurbaşkanlığı sistemini kurup da işte tek bir yerden yönetilmeyi destekleyen de AKP. Ama adı AKP. İkisi çok farklı birbirinden şu an. Dolayısıyla evet, orada bir değişim var. Ama sonuçta senin partin kardeşim. Sen kendi yaptığın şeyi neden şimdi yapılamaz hale getirip bunun açıklamasını yapmaya çalışıyorsun?
Kadın konusu açılınca saati falan unuttun.
Unuttum. Evet. 7.50. Ya bunu hakikaten yani şey var mesela. Benim bir anekdot anlatmak istiyorum. İstanbul'a ilk gittiğim yıllar çalışıyorum. Evden çıktım. O zaman eşimle çıktık. Yemeğe gidiyoruz. Dışarıda buluşacağız. Benim saçlarım sarı. Polis durdurdu beni takside. Kimliğini gör dedi, bak dedi. Verdim. Hani olabilir. Kimlik kontrolüdür.
Niye sana takside kimlik soruyor?
İşte durdurdu yani. Sen kimliğimi sordu. Sonra döndü bana. Sarışın olunca Rus'a benzettik dedi. Hani Rus takside tek başına gidiyor. Ben de bakın dedim. TC kimliği. Siz ne zannediyorsunuz kendiniz diye polis dedi. Hani bu da işte toplumsal cinsiyetçi dayatma. Hani bu her gün ben ne bileyim üniversite bitirmişim, 50 yaşıma gelmişim, 30 senedir kendi paramı kazanıyorum, kendimce bir kariyerim var, işim var, gücüm var. Bana Türkiye'de böyle bir soru sorulabiliyor. Hani bu hani Ruslar açısından mı kötü onu mu tartışayım? Her Rus fahişelik yapmıyor. Ya da herhangi bir kadının sokakta çevrilip sen Rus musun değil misin diye o bakış açısıyla.
Televizyona çıkan bir kamuoyu yoklamacısı bir adam var. Bu lafı etti fakat televizyonda adamın ayağını kesmediler. Ruslar acı bir şey mi yarar dedi, bir şey dedi. Öyle bir
utanç verici yani o neresinden
tutsun
elinde kalıyor. Evet. Evet, neresinden tutsun elinde kalıyor. Bu benim başıma İstanbul'un Nişantaşı'nda gelen bir şey. Hayır, bunu hakikaten Türkiye İstanbul Sözleşmesi gerekli bu ülke için. Yaşama hakkı için gerekli. Bu kadar basit. Dolayısıyla bunu elimizden almak sadece bir kadınlar olarak söylemiyorum. Sizler gibi modern erkeklerden almak mümkün olmuyor.
Acaba hayatlarında hiç bir tane bile Tolstoy kitabı okumuş mu acaba? Bir tane Tolstoy okumuş mu hayatında? Çok merak ediyorum.
Ya bilmiyorum. Sanmıyorum demeyeyim. Ben de önyargılı yaklaşmayayım ama bilmiyorum. Okuduysa da muhtemelen pek bir şey anlamamış diyeyim o zaman. Evet. Eser dediğin gibi süremiz bitti. Bugün ben dediğim gibi ekonomi konuşmak istemedim. Haftaya yine ekonomi, politika konuşmaya devam ederiz. Hani dediğim gibi gündem bitmez Türkiye'de.
Beni de şey yaptın yani ne derler?
Gaza getirdim seni. Ama
yoldan çıkardım.
Ben yani şeyi çok önemliyorum. He for she hareketi. Bunun Türkiye versiyonu yapıldı. Kadın için erkekler bir araya geliyor. Ve hani gerçekten erkek ya da kadın fark etmiyor. Buna insan hakkı olarak bakan iki cinsiyete de ait mensuplar. Bu konuda birlik olabiliyorlar Türkiye gibi bir ülkede de. Bu çok güzel. Bunu görmek çok güzel. Ve bu devam edecek. Bunları kolay kolay Türkiye'den silemeyecekler. Bunları hani söyleyeyim. İnsanlar gerçekten bu sözleşmeden vazgeçilmeye kalkılırsa kadınlar sokağa dökülür Türkiye'nin her yerinde. Ben de dahil olmak üzere. Bu olmayacak. Alınamayacak yani. Bunu belirtmekte fayda var.
Hepsi ne diyorlarsa su geçiyorlar. Bak paralel baro dediler geçti. İnfaz yasası geçti. Bütün gazeteciler, yazarlar içeride kaldılar. İşte bu kadın katilleri dışarı çıkıyor. Ondan sonra.
Evet ama artık bunların bahsettiği ters yönde sosyal medyada oluşturulan baskılarla bu kadın cinayetleri de birçoğu ya da en azından bir kısmı haber olanların bir kısmı artık ceza görmeye başladı. O kadar kolay değil. Bak orta çağda kadınlar yakılıyordu cadı diye. Yaka yaka bitmedi işte. Bu hareket devam ediyor. Dolayısıyla bu eşitlik sağlanana kadar bugün değil, yarın değil, belki 100 sene daha sürecek ama buraya gidecek. Yani bu kadınlarla bu şekilde uğraşmak doğru değil. Bak vallahi erkekler bunu bilmeleri lazım.
Türkiye'de cadılıkla ilgili yapılmış düzgün bir doktora tezi yok. Çalışma yok. Ama cadılık meselesi çok ciddi bir meseledir. Ben ilgilendim yani. Cadılık ciddi iktisadi temelleri olan önemli bir konu. Yani cadılık şey değil. Yani kadınların niye yakıyorlar kadınları? Arkada bambaşka sahipler var. Çok ilginç bir konudur. Keşke bir çok ciddi bir yerde, Türkiye'de ciddi bir hoca, ciddi bir doktora tezi yaptıysa cadılık üzerine.
Evet, ya ben hani konu cadılık özelinde hani bunun biraz dinle biraz otoriteyi sorgulamakla ilgili olduğunu elbette biliyorum ama.
Kökeni tamamen ekonomik.
Dolayısıyla otorite sorgulandığı zaman hani köşeler değişiyor. Köşeler geliştiği zaman rantlar değişiyor. Evet ama hani sonuçta kadın gerçekten sorgular bu şekilde. Hani şey de yok değil. Hani bunu kadına da işte yine aynı şeyi söyleyeceğim. Pınar Gültekin cinayetinde kadınlardan da beklenmeyen tepkiler, erkek ya da katil tarafını, katil Cemal Metin Avcı'yı tutan kadınların da yazılarını gördük. Yani bu da zaten kendi başına, kendi içinde korkunç bir durum. Ama doğru zemin elbette bu değil. Doğru zemini tartışan, bunu destekleyen çok ciddi isimler var dünyada, Türkiye'de. Bu o kadar kolay değil.
Evet Güldem.
Deyip sözü bırakıyorum. Çok teşekkürler dinleyenlere. Umarım İstanbul Sözleşmesi böyle bizler ya da benim gibi toplumun bu kesiminde yaşayanlar için. Evet, biz ben kendimi, işte senle aylardır program yapıyoruz. Cinsiyet anlamında eşit görüyorum ben kendimi seninle elbette. Senin de benimle gördüğünü biliyorum. Bilgi vesaire, deneyim, tecrübe, bunlar zaten olması gereken farklılıklar. Ama bu şekilde toplumda yaşayıp da İstanbul Sözleşmesi'nin farkında olmayan insanların artık bunu biraz okuyup öğrenip bunu okuyup öğrenemeyecek kadınların haklarını savunmasının zamanı geldi diye düşünüyorum. O yüzden bu programı bu şekilde yapmak istedim. Desteğin için, sabrın için teşekkür ederim. Ve dinleyenlerin desteği ve sabrı için.
İzleyicilere de çok selamlar, sevgiler.
Teşekkür ederim. Haftaya tekrar buluşmak, görüşmek dileğiyle.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.